Bütün mutlu aileler birbirine benzer. Ama her mutsuz ailenin mutsuzluğu kendine özgüdür. Oblonskilerin evinde işler karışmıştı. Evin hanımı daha önce evlerinde çalışan Fransız mürebbiye ile kocasının ilişkisi olduğunu öğrenmiş ve artık onunla aynı evde yaşayamayacağını bildirmişti. Bu durum 3 gündür devam ediyordu ve gerek karı kocayı, gerek ailenin tüm üyelerini, gerekse diğer ev sakinlerini üzüyordu. Ailenin tüm üyeleriyle ev sakinleri birlikte yaşamalarının bir anlamı olmadığını ve herhangi bir anda rastlantıyla bir araya gelmiş insanlar arasında onlardan, yani Oblonskilerin aile üyeleriyle ev sakinlerinden daha sıkı bağlar olduğunu hissediyorlardı. Evin hanımı odasından çıkmıyor, evin beyi 3 gündür eve gelmiyordu. Çocuklar evin her yanında başıboş koşturup duruyorlardı. İngiliz kadın, kahya kadınla bozuşmuş, bir hanım arkadaşına not yazarak kendisine yeni bir yer araştırmasını rica etmişti. Aşçı daha dün tam yemek saatinde evden ayrılmıştı. Aşçı yardımcısı kadınla arabacı paralarını istiyorlardı. Prens Stefan Arkadyiç Oblonski, sosyetedeki adıyla Stiva, tartışmadan 3 gün sonra her zamanki saatinde, yani sabahın 8'inde uyandı. Ama karısının yatak odasında değil, kendi çalışma odasında Maroken divanda uyandı. Şişman ve bakımlı gövdesini divanın yayları üzerinde tekrar uzun bir uykuya dalmak istercesine döndürdü. Sonra sarıldığı yastığa yanağını yapıştırdı. Fakat birden sıçradı. Divanın üzerinde oturdu ve gözlerini açtı. Evet, nasıldı diye düşünüyordu, gördüğü düşü anımsayarak. Evet, ne olmuştu? Evet, Alabin Darmstadt'ta yemek veriyordu. Hayır, Darmstadt'ta değil. Amerikanvari bir şeydi. Evet, ama Dürüst'teki Darmstadt Amerika'daydı. Evet, Alabin cam masalarda yemek veriyordu ve masalar Il mio tesoro, benim hazinem diye şarkı söylüyordu. Yo, Il mio tesoro değil, daha güzel bir şeydi. Bir takım küçük sürahiler vardı. Onların da her biri bir kadındı diye anımsıyordu. Stefan Arkadyiç'in gözleri neşeyle parladı ve gülümseyerek düşünmeye devam etti. Evet, çok güzeldi, çok güzel. O kadar güzel şey vardı ki orada, sözcüklerle söyleyemezsin ve hatta gerçek hayatta düşüncelerle bile ifade edemezsin. Sonra çuha perdelerden birinin yanından sızan bir ışık fark edip ayaklarını divandan aşağıya neşeyle indirdi. Karısının diktiği geçen yılki doğum günü armağanı, altın rengi Maroken terlikleri ayaklarıyla yoklayarak aradı ve 9 yıllık eski bir alışkanlıkla yerinden kalkmadan yatak odasında sabahlığının asılı olduğu yere elini uzattı. O anda neden karısının yatak odasında değil de kendi çalışma odasında uyuduğunu birden anımsadı. Yüzündeki gülümseme kayboldu. Alnı kırıştı. Olanları anımsayarak "Ah, ah, ah!" diye homurdanmaya başladı. Karısıyla aralarındaki tartışmanın bütün ayrıntıları, içinde bulunduğu durumun umutsuzluğu ve işlediği suç hepsinden çok acı verici olarak yeniden hayalinde canlandı. Evet, affetmeyecek, affetmez de. En korkuncu da bütün bunların sebebi benim. Ama suçlusu değilim. Bütün facia da burada diye düşündü. Bu tartışmanın kendisi için en zor anlarını anımsayarak umutsuzluk içinde "Ah, ah!" deyip duruyordu. En kötüsü de elinde karısı için aldığı kocaman bir armutla neşe ve mutluluk içinde tiyatrodan döndükten sonra karısını oturma odasında bulamadığı o ilk dakikaydı. Şaşırtıcı bir şekilde onu çalışma odasında da bulamamış, sonunda yatak odasında elinde her şeyi açığa çıkaran o uğursuz notla görmüştü. Her zaman üzülecek bir şey bulan, aynı zamanda telaşlı ve Stefan Arkadyiç'in dar kafalı saydığı Dolly, elinde notla hiç kımıldamadan oturuyor, yüzünde dehşet, umutsuzluk ve öfkeyle kocasına bakıyordu. "Bu ne? Bu?" diye soruyordu notu göstererek. Bu anı da Stefan Arkadyiç'i üzen şey hep olduğu gibi olayın kendisinden çok karısının bu sözlerine verdiği yanıttı. Bu dakikada başına gelen beklenmedik bir anda son derece utanç verici bir durumda yakalanan insanların başına gelen şeydi. Suçu ortaya çıktıktan sonra yüz ifadesini karısının karşısında içinde bulunduğu duruma hazır hale getirecek zamanı olmamıştı. Gücenmek, inkar etmek, kendini haklı göstermeye çalışmak, af dilemek, hatta kayıtsız kalmak yerine ki bütün bunlar onun yaptığı şeyden daha iyi olurdu. Yüzüne bir anda tamamen istem dışı olarak fizyolojiyi seven Stefan Arkadyiç, beynin refleksleri diye düşünmüştü. Her zamanki iyi ve bu yüzden de aptalca görünen gülümsemesi yayılmıştı. Bu şekilde aptalca gülümsemiş olmasını bağışlayamıyordu. Dolly bu gülümsemeyi görünce canı yanıyormuş gibi irkilmiş, her zamanki çabuk öfkelenen haliyle birbiri ardına sert sözler söyleyerek odadan çıkmıştı. O zamandan beri kocasını görmek istemiyordu. Bütün suç o aptal gülümsemede diye düşündü Stefan Arkadyiç. Fakat ne yapacaktım, ne yapacaktım dedi umutsuzluk içinde kendi kendine bir yanıt bulamadı. Stefan Arkadyiç kendisine karşı dürüst bir adamdı. Kendi kendisini kandıramaz ve yaptığından pişman olduğuna inandıramazdı. Şu anda 34 yaşında, yakışıklı, şıp sevdi bir adam olarak ondan yalnızca bir küçük yaş olan 5 sağ ve 2 ölü çocuk annesi karısına aşık olmadığı için pişmanlık duyamıyordu. Pişman olduğu tek şey bunu karısından daha iyi saklayamamasıydı. Fakat içinde bulunduğu durumun zorluğunu hissediyor, karısına, çocuklara ve kendisine acıyordu. Bu haberin karısını bu kadar çok etkileyeceğini tahmin etseydi, belki kabahatlerini karısından daha iyi saklamayı başarırdı. Bu meseleyi açık açık derinlemesine düşünmüyordu. Ama kendisine sadık kalmadığını, karısının uzun zaman önce fark ettiğini ve bu duruma göz yumduğunu pek net olmasa da tahmin ediyordu. Hatta artık yıpranmış, yaşlanmış, çirkinleşmiş ve hiçbir fevkaladeliği kalmamış, sadece iyi bir anne olan karısının adalet duygusuyla hareket ederek hoşgörü göstermesi gerektiğini bile düşünüyordu. Tam tersi olmuştu. Ah ne korkunç. Aman, aman, aman çok korkunç diye kendi kendine tekrarladı. Stefan Arkadyiç ve bir çözüm bulamadı. Oysa bu olaydan önce her şey yolundaydı. Ne kadar güzel geçinip gidiyorduk. O halinden hoşnuttu. Çocuklarla mutluydu. Hiçbir işine karışmıyorduk. Çocuklarla evin idaresiyle istediği gibi uğraşmayı ona bırakmıştım. Doğru, onun bizim evde mürebbiyelik yapmış olması iyi bir şey değildi. Evet, iyi değildi. Evindeki mürebbiyeye kur yapmanın bayağı ve kaba bir yanı var. Ama ne mürebbiyeydi. Matmazel Roland'ın kapkara, işveli gözlerini ve gülümsemesini heyecanla hatırladı. Zaten bizim evdeyken hiçbir şey yapmadım ki. En kötüsü de onun artık nasıl da kasıtlıymış gibi oldu bütün bunlar. Ay ay ay ne yapmalıyım ne? Hayatım bütün bu çok zor ve yanıtsız sorularına verdiği ortak yanıtın dışında bir yanıt yoktu. Bu yanıt şuydu. Günün gerektirdiği şekilde yaşamak, yani unutmak. Uyuyarak unutmak artık olanaksızdı. En azından geceye dek sürahi kadınların söylediği şarkıya geri dönmek de artık olanaksızdı. Bu durumda hayatın düşlerine dalarak unutmak gerekiyordu. Stepan Arkadyiç, bakalım neler olacak dedi kendi kendine. Ayağa kalkıp mavi ipek astarlı gri sabahlığını giydi. Ellerini ensesinde birleştirdi ve geniş göğüs kafesini bolca havayla doldurup tombul gövdesini kolaylıkla taşıyan, dışa basan ayaklarının alışkın, çevik adımlarıyla pencereye doğru yürüdü. Perdeyi kaldırıp zili gürültüyle çaldı. Zilin hemen arkasından yaşlı dostu, uşağı Matvey, elinde elbise, çizme ve bir telgrafla içeri girdi. Matvey'in ardından da tıraş malzemeleriyle berber geldi. Telgrafı alıp aynanın karşısına oturan Stepan Arkadyiç, daireden gelen bir şey var mı diye sordu. Matvey, masanın üstünde diye yanıtladı. Beyine soru sorar gibi merakla baktı ve biraz bekledikten sonra kurnaz bir gülümsemeyle ekledi. Araba şirketinin sahibi adam yollamış. Stepan Arkadyiç hiçbir şey söylemedi. Yalnızca aynada Matvey'in yüzüne baktı. Aynada karşılaşan bakışlarından birbirlerini ne kadar iyi anladıkları görülüyordu. Stepan Arkadyiç'in bakışı sanki "Bunu niye söylüyorsun? Yoksa bilmiyor musun?" diye soruyordu. Matvey ellerini ceketinin ceplerine sokmuş, bir ayağını biraz ayırmış, hiçbir şey demeden yüzü iyilikle dolu, hafiften gülümseyerek beyine baktı. Matvey önceden hazırladığı yanıtı vererek "Bir dahaki pazar günü gelmelerini söyledim. O zamana kadar sizi kendilerini boşu boşuna huzursuz etmesinler," dedi. Stepan Arkadyiç, Matvey'in şaka yapmak ve dikkat çekmek istediğini anlamıştı. Telgrafı açıp her zamanki gibi eksik yazılmış sözcüklerin doğrusunu tahmin etmeye çalışarak okudu ve yüzü aydınlandı. Uzun kıvırcık favorileri arasında pembe bir yol açan berberin parlak tombul elini bir an durdurup "Matvey, yarın kız kardeşim Anna Arkadyevna geliyor," dedi. "Çok şükür," dedi Matvey. Bu yanıtla Anna Arkadyevna'nın gelmesinin taşıdığı önemi, yani Stepan Arkadyiç'in sevgili kız kardeşi Anna Arkadyevna'nın karı kocanın barışmasına yardımcı olabileceğini, tıpkı beyi gibi anladığını gösteriyordu. "Yalnız mı geliyorlar yoksa eşleriyle mi?" diye sordu Matvey. Berber üst dudağıyla uğraştığı için Stepan Arkadyiç yanıt veremedi ve bir parmağını yukarı kaldırdı. Matvey aynada başını eğerek anladığını belirtti. "Demek yalnız geliyorlar. Yukarıyı hazırlayayım mı?" "Darya Aleksandrovna'ya haber ver. Nereyi derse artık o." "Darya Aleksandrovna'ya mı?" diye kuşkuyla yineledi Matvey. "Evet, haber ver. Şu telgrafı da al. Darya'nın ne söylediğini de bana haber ver." "Şansınızı denemek istiyorsunuz," şeklinde anladı Matvey, "ama sadece baş üstüne efendim," dedi.